Ayrım 17, sayfa 177. Lazarus, Lars Kepler. 33. bölüm. Saga kafası dövmeli adamı görüş alanından çıkarmamaya çalışıyordu. Kalabalık geriye çekilirken Saga aralarında kaldı ve yüzüne bira sıçrayınca düşecek gibi oldu. Mikser masasına çarparak kafasını plexiglas yüzeye vurdu. Arka duvar boyunca ilerleyip orada öylece duran sahipsiz bir spor ayakkabıya bastı. Çılgınca sağa sola savrulan bir adamı savuşturarak sonunda kapıya ulaşıp vestiyere çıktı. Girişten içeriye serin hava giriyordu ve müzik duvarları sarsmasına rağmen yine de burası çok daha sessizdi. Sigara içmeye çıkan insanlar merdivenden inerek dönüyor, güvenlik görevlisine mühürlerini gösteriyorlardı. Sigara makinesinin içinde bir yığın iskeletli kibrit kutusu vardı. Kafası dövmeli adam kulağına dayadığı telefonuyla erkekler tuvaletine girdi. Saga onu takip edince yoğun idrar ve tuvalet temizleyicisi kokusu suratına çarptı. Yerler ıslak kağıt havlular, plastik bardaklar ve çiğnenmiş tütünle kaplıydı. Saga pisuvarlarda sıraya dizilmiş sarhoş gençleri gördü. Biri bir elini duvara yaslamış, diğer eliyle penisini tutuyordu. İdrarı pisuvarın içindeki küçük tütün parçaların etrafında girdap yaparak dönüyor, kenara çarpıp duvara ve yere sıçrıyordu. Kafası dövmeli adam bir bölmeden çıktı, klozet kapağı tuvaletin yanındaki ıslak zeminde duruyordu. Saga adamın önünde durup soruma ne cevap verdiğini duymadım dedi. ''Ne?'' diye mırıldandı adam Saga'nın gözlerinin içine bakarak. ''50'li yaşlarında bir adam arıyorum.''
''Kadın sevişmek istiyor işte.'' dedi başka bir adam.
''Neden bahsettiğini bilmiyorum.'' dedi kafası dövmeli adam. ''Bence biliyorsun. Adam beni rahat bırak.'' diyerek Saga'yı göğsünden itti. Saga arkadan gelen alkış ve ıslık sesleri arasında adamın peşinden vestiyere çıktı. Çok umutsuz bir durum diye düşündü öylece durarak. Kibrit kutusunun illaki katile ait olması gerekmiyordu. Öyle olsa bile bu onun buraya düzenli olarak geldiğini göstermezdi. Öte yandan şu an için ellerindeki tek şey buydu. Katil ve Hard Rock kulübü arasında tek olası bağlantı buydu. Kalabalıkta onu görmeyi beklemek anlamsızdı. Ama kulüp kapanmak üzere olduğuna göre burada çalışanları bulmak daha kolay olacaktı. Bir şeyler bilen biri olmalıydı. Saga mekana döndü. İzleyiciler gitaristin iki eliyle enstrümanını hızlı hızlı çaldığı sahnenin önünde yumruklarını havaya kaldırmış hoplayıp zıplıyordu. Müzik fanfar benzeri bir ritme geçerken akor değişiklikleri ağırlaşıp yavaşladı. Performans tek ses halinde duruğa ulaştı. Saat sabahın altısıydı. Grup sahneden ayrıldı. Malzemeciler ekipmanı sökmek için harekete geçti. Müzik herkesin kulaklarında çınlarken ışıklar yandı. Saga dışarıya akın eden herkesin yüzünü görmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri mekanın içinde dolaşarak duvar dibinde uyuyakalmış adamları uyandırıyor, en sarhoş olanların yürümesine yardım ediyordu. Şimdi dans pisti boşalmış plastik bardaklarla diğer çöplerin arasında sahipsiz birkaç parça giysi ortaya çıkmıştı. Siyah boyası soyulmuş sahne çoktan terk edilmişti. Birkaç sarhoş genç gülüşüp birbiriyle alay ederek merdivenlerden sokağa çıkıyordu. Yangın söndürücülerin bulunduğu kırmızı bir dolap duvardan ayrılmış yerde duruyordu. Saga giderek azalan insan selinin arasından geçip barın arkasında durmaya devam eden çalışanın yanına gitti. Direkt dansçısı üzerine bir sabahlık giymişti. Kırlaşmış kirli sakallı ses mühendisi ise yuvarlak gözlüklü kadın güvenlik görevlisiyle konuşuyordu. Barmen onlara bira ve kola dolduruyordu. Saga yanlarına gitti ve sabit bar taburelerinden birine oturup barın arkasındaki adama döndü. ''Posta listenize yazılmak istiyorum.'' dedi. ''Adam barı silerken öyle bir listemiz yok.'' dedi. ''Üyelerinize nasıl bilgi veriyorsunuz o halde? Facebook ya da...'' Adam araya girip ''Hayır öyle bir şey yok.'' dedi ona bakarak. ''Ne halt etmeye bu kadar soru soruyorsun?'' diye sordu güvenlik görevlisi.
''Buraya gelen birini arıyorum.'' dedi Saga hepsinin duyabileceği bir sesle.
''Peki sen neyi oluyorsun?'' diye sordu barmen kulağını kaşıyarak.
''Arkadaşı.''
Kimin arkadaşı diye sordu bardağını bara çarparak. Kapatıyoruz dedi güvenlik görevlisi.
50'li yaşlarında bir adam arıyorum. Daha önce de buraya geldi diye devam etti Saga. İri yarı, ensesi kalın, saçı tıraşlı.
Buraya her türlü insan gelir diye cevapladı barmen.
Siyah giyinen gençler dışında da mı yani diye sordu Saga.
Yardım etmeye çalışıyordu dedi güvenlik görevlisi sertçe.
Yani aradığım kişi dikkat çeken biri diye açıkladı Saga.
50 yaşında, kafası tıraşlı, kalın enseli dedi barmen ve arkasındaki bir fotoğrafı işaret etti.
Kulübe geldiğinde fotoğrafını çektikleri şarkıcı Udo Dirkschneider'di bu. Sarı saçları tıraşlı, deri ceketli, bir elinde plastik bira bardağı olan toplu bir adam. Saga, benim aradığım adam bazen aşırı sinirlenip eline geçeni kırıp döküyor dedi.
Barmen omuz silkti. Güvenlik görevlisi ise telefonundan saate baktı. Sahneden kabloları toplayan malzemecilerden biri bir bardak su almak için bara geldi.
Neler oldu diye sordu Saga'ya bakarak.
Burada ne sıklıkla bela çıkar diye sordu Saga.
İzleyicilerden bahsediyorsun. O bela değil, moşpit. Yemin ederim müthiş bir eğlence diyerek bardağını kafasına dikti ve kapıya doğru yürümeye başladı.
Güvenlik görevlisi burada hiç bela çıkmaz dedi.
İnci küpesi olabilir dedi Saga ve göz ucuyla dansçının arkasını döndüğünü gördü.
Babacığı başka bir yerde araman lazım dedi barmen bir bira fırçasını yoldan çekerek.
Güvenlik görevlisi kahkaha atarak barmenin babacık esprisini tekrar etti. Saga dansçının personel odasına doğru gidişini izledi. Arkasını dönerken yüzünde bir ifade belirmişti, yakayı ele vermiş gibi. Saga onu takip etmeye başlarken kadının hızlanıp kapıya koşar adım gidip kolu çevirdiğini gördü.
Bir dakika dedi Saga sertçe.
Dansçı personel odasına girdi. Saga son birkaç basamağa da çıkıp kapı kapanmadan hemen önce ona yetişti.
Güvenlik görevlisi oraya giremezsin diye arkasından seslendi.
Saga içeri girerken neredeyse içinden biliyorum dedi. Personel odası metal dolaplar, eski bir koltuk, üzeri çizik dolu bir masayı çevreleyen sandalyeler ve küçük mutfağı ile penceresiz bir alandı.
Dansçı aceleyle tuvalete girip kapıyı kilitledi. Saga tuvaletin kapısını çalarken güvenlik görevlisi personel odasına geldi.
Saga kapıyı çalarak dışarı çık, seninle konuşmalıyım dedi.
''Buraya giremezsin'' dedi güvenlik görevlisi arkasından.
''Biliyorum'' diye cevapladı Saga ama aradığım adam hakkında bir şeyler biliyor sanırım.
''Benimle gel ve bu konuyu konuşalım.''
''Birazdan geleceğim'' dedi Saga ve kapıyı tekrar çaldı.
''Artık sıkıntı vermeye başladın'' diye devam etti güvenlik görevlisi. ''İşimi yapmalıyım, kulüp kapandı ve senin buraya girmene izin veremem.''
''Seni duyuyorum ama onunla konuşmam.''
''Anlama sorunun mu var?'' diye araya girdi güvenlik görevlisi.
Saga saçlarını yüzünden çekerek ona baktı.
''Bu önemli'' dedi. ''Eminim fark etmişsindir ve bana 10 dakika verirsen minnettar olurum.''
Saga tekrar tuvalet kapısına döndüğünde güvenlik görevlisi bir elini koluna götürünce ondan kurtulup gözlerinin içine baktı.
''Bana dokunma'' dedi soğukkanlılıkla.
''Sana nazik davranmaya ve gitmen gerektiğini anlatmaya çalıştım ama beni dinlemezsen ben ne yapabilirim?''
''Kapıyı aç!'' diye bağırdı Saga kapıya vurarak.
Güvenlik görevlisi kolunu tekrar tutunca Saga dönüp onu göğsünden itti ve dengesini kaybetmemek için bir adım gerilemesine sebep oldu. Gardiyan kemerinden teleskopik copunu çıkarıp sonuna kadar açtı.
''Belli ki beni uğraştıracaksın ve...''
Saga kes sesini diye araya girdi. Geç oldu ve artık yorulmaya başladım ama yolumdan çekilmezsen.
Saga copun yandan geldiğini görünce çevik bir hareketle çekildi. Yıllardır müsabakalara katılmıyordu ama hala haftanın 4 günü boks kulübünde antrenman yapıyordu. Gardiyan Saga'nın peşinden gidip omzuna vurmaya çalıştı. Cop tüm gücüyle üzerine doğru geldi. Saga anında çekilip dirseği de güvenlik görevlisinin kolunu hedef aldı. Kadın inlerken cop havada dönerek metal dolaplardan birine çarptı. Güvenlik görevlisi kickboksçu gibi hareketlerle sol kroşe attı. Saga yumruğu savuşturmak yerine güvenlik görevlisini bir dahaki sefere daha sert bir hamle yapmaya teşvik etmek için başını geriye, diğer kadının ulaşamayacağı noktaya çekti. Muhammed Ali'nin hareketi gibi bir şeydi bu. Güvenlik görevlisi bir adım öne çıkıp tekrar yumruğunu savurdu. Saga mesafeyi ölçmek için sol eliyle karşılık verdi ve aynı anda bir tarafa, rakibinin merkezi hattının dışına kaydı. Küçük bir boksör diye güldü güvenlik görevlisi onu yakalamaya çalışarak. Saga kadının yüzüne mükemmel bir sağ kureşe indirince kadının gözlükleri gözlerinden uçtu. Güvenlik görevlisi şaşkına dönmüştü. Darbenin etkisiyle bir bacağı titreyip sallanmaya başladı. Saga bu dengesiz hareketlere kadının kaburgalarına indirdiği alçak bir sol kroşeyle karşılık verdi. Güvenlik görevlisi inleyerek bir dizinin üzerine çöktü ve bir eliyle bir tuvalet temizleyicisine uzandı. Dudaklarından kan süzülürken nefesi kesilmişti. Saga tekrar saldırıya geçmiş, yukarıdan bir sağ kroşeyle kadının burun köprüsüne hedef almıştı. İnanılmaz sert bir yumruktu bu. Güvenlik görevlisinin kafası, boyun kasları artık çalışmıyormuş gibi geriye yattı. Vücudu da paspas ve kovayı da beraberinde sürükleyerek aynı şekilde geriye düştü. Saga güvenlik görevlisine tekrar bakmadan tuvalet kapısına dönüp kapıyı çaldı ve kapıyı açması için dansçıya bağırdı. Burnundan kan damlarken doğrulmaya çalışan güvenlik görevlisi ''Lanet olsun sana, lanet olsun sana!'' diye inledi. ''Orada kal'' dedi Saga, sonra tuvalet kapısını tekmeledi. Kilit parçalanıp metal parçaları yere düştü. ''Bana vurma!'' diye yalvardı dansçı lavabonun yanına çökerek. ''Sadece konuşmak istiyorum'' dedi Saga onu tuvaletten çıkartırken. 34. Bölüm. Saga masaya iki fincan kahve koyduğunda hava aydınlanmaya başlamıştı. Göt Gatan'daki McDonald's yeni açılmıştı. Kulüpten çıkmadan önce dansçının kimliğini çantasına alıp fotoğrafını çekmiş, adresiyle telefon numarasını doğrulamıştı. Adı Anna Siolin'di, 22 yaşındaydı ve Warby'de yaşıyordu. Şu an üzerinde kot pantolon ile kırmızı vatkalı bir kaban vardı. Eldivenleriyle örgü şapkası masanın üzerinde duruyordu ve uzun kahverengi saçlarını topuz yapmıştı. ''Kahve iç'' dedi Saga karşısına oturarak. Anna başını salladı, ısıtmak istermiş gibi iki elini fincana doladı. Saga'nın sorularını tereddütle cevaplarken ince yüzü solgun görünüyordu. ''Ne zamandır kulüpte çalışıyorsun?'' ''Neredeyse bir yıldır'' dedi Anna kahvenin tadına bakarak. Saga ağrıyan sağ eline masaj yaparken genç kadının sakin yüzünü ve ağır hareketlerini gözlemledi. Anna başını kaldırmadan ''Direkt dansı bir spordur'' dedi. ''Biliyorum'' dedi Saga. ''Ama böylesi değil. Ben fazla yorulmamak için basit şeyler yapıyorum. Çünkü bütün gece dans etmek zorundayım.'' ''Vardiyalar arasında ne yapıyorsun?'' Anna burnunu ovuşturup Saga'ya baktı. Uykusuzluktan göz altlarında koyu halkalar oluşmuştu, alnında ince çizgiler vardı. ''Neden burada oturduğumuzu söyleyebilir misin?'' diye sordu fincanı iterek. ''Ben güvenlik polis teşkilatındayım.'' ''Güvenlik polisi?'' diye gülümsedi Anna. ''Kimlik görebilir miyim?'' ''Hayır'' dedi Saga. ''O halde nasıl?'' ''Bana inci küpeli adamı anlat diye araya girdi Saga.'' Anna kirpiklerini kırpıştırarak gözlerini yere indirdi. ''Ne yaptı?'' diye sordu. ''Bu konuda konuşamam.'' Anna pencereden dışarı bakarken kaldırımdaki sokak lambaları bir bir sönüyordu. Tepeleme dolu bir alışveriş arabasıyla evsiz bir kadın pencerenin önünde durup onlara baktı. Saga, Anna'yı devam etmeye teşvik etmek için bir kez daha kulüpte inci küpeli tıknaz bir adam gördün dedi. ''Evet.'' ''Çok sık gelir mi?'' ''Onu belki 5 defa filan görmüşümdür.'' ''Geldiğinde ne yapıyor?'' ''İçine kapanık biri, eğlenceye dahil olmuyor, dans etmiyor. Birkaç saat kalıyor, vodka shot içip acılı fındık yiyor.'' Anna kahveyi tekrar kendine doğru çekip şekere uzandı ama sonra fikrini değiştirdi. ''Onunla hiç konuştun mu?'' diye sordu Saga. ''Bir defa birkaç kişi üzerine bira döktüğünde... ''Biraz değişik biri, büyük bir çocuk gibi. Yani o küpeler ve ah bilmiyorum.''
Genç kadın kaşlarını çatarak sessizliğe gömüldü. Saga, Anna'yı biraz daha konuşturmanın, soruşturmaya yardımcı olacak bir şeyler söyletmenin yolunu aradı.
Üzerine bira döktüklerinde kızdı mı?
Hayır, sadece incileri neden taktığını açıklamaya çalıştı. Adamlar onu dinlemiyordu. Ama ben söylediklerini duydum. Küpeleri 13 yaşındayken ölen kız kardeşinin anısına takıyormuş. Onun küpeleriymiş. Ve insanların kendisine gülmesini umursamayıp ona kötü davranmalarını sorun etmiyormuş.
Adı ne?
Kendine kunduz diyor dedi Anna yorgun bir gülümsemeyle. İşini kolaylaştırdığı söylenemez.
Kahvesinden biraz daha içip eliyle ağzını sildi. Yani onunla konuştun mu diye sordu Saga.
Anna omuz silkti. Biraz.
Ne hakkında?
Her konuda dedi ve birkaç saniye düşüncelere daldı. İnandığımı söyleyemem ama bana altıncı hissinin kuvvetli olduğunu, girdiği ortamda ilk kimin öleceğini bildiğini söyledi.
Ne demek bu diye sordu Saga.
Çok basit bir şey gibi söyledi ve Cemal'ı, tanıdığımı bilmediği bir adamı işaret etti. 3 gün sonra Cemal'ın öldüğünü duydum. Beyninde bir damar patlamış. Doğuştan gelen bir hastalıkmış. Kimse bilmiyormuş, Cemal bile.
Anna bardağı bıraktı, şapkasıyla eldivenlerini alıp ayağa kalktı. İşimiz bitti sayılır dedi Saga. Anna tekrar oturdu.
Kunduz'un gerçek adını biliyor musun?
Hayır.
İletişim bilgileri gibi somut bir şey biliyor musun?
Hayır.
Onu hiç başka biriyle gördün mü?
Hayır.
Sana asıldı mı?
Kendi kulübünü kurmaktan bahsetti ve iş değiştirmek ister miyim diye sordu.
Ne cevap verdin?
Düşüneceğimi söyledim.
Nerede yaşıyor?
Anna iç geçirip arkasına yaslandı.
Evsiz gibi görünüyordu. Sabit bir adresi yoktu. Sürekli yer değiştiriyordu. En azından ben öyle anladım.
Herhangi bir adresten bahsetti mi? Şu an nerede yaşadığını söyledi mi? Bir arkadaştan filan bahsetti mi?
Hayır.
Anna elini ağzına götürüp esnemesini bastırdı. Tamam. Şimdi konuşmayı tekrar gözden geçirelim. Parça parça dedi Saga.
Onu bulmama yardımcı olacak bir şey, herhangi bir şey söylemiş olmalı.
Bak biraz uyumam lazım. Hafta içi Filippa Krister'de çalışıyorum. Nerede yaşadığını hiç söylemedi.
İş konusunda ona nasıl ulaşacaktın?
Bilmiyorum. Bunun için henüz çok erken. Bir kulübü bile yok ki daha dedi Anna.
Yani hepsi lafta mıydı?
Gerçekten bilmiyorum. Girişimci olduğunu söyledi. Yenilikçi biri. Bir sürü tuhaf şeyden bahsetti. Hepsini anlamadım bile. Bulgaristan'da terk edilmiş bir araştırma merkezi satın almaktan bahsetti. Komünizm çöktükten sonra boşaltılmış bir devlet laboratuvarıymış. Ama gerçekten hatırlamıyorum.
Bulgar mı?
Sanıyorum aksanı yoktu. Kusura bakma, doğru düzgün düşünemeyecek kadar yorgunum diye mırıldandı.
Saga ayağa kalkarak görgü tanıklarını sorgulama konusunda uzman bir psikolog yarın seninle temasa geçecek. Daha iyi hatırlamana yardımcı olacaktır eminim dedi. 35. Bölüm. Pazar akşamı saat 8'i çeyrek geçiyordu. Saga ile Nathan Pollock o günkü çalışmalarını gönülsüzce son verdiler. Odanın bir duvarı Avrupa haritasıyla birlikte kurbanların bulundukları yerlerin daha büyük ölçekli haritalarıyla kaplıydı. Diğerinde ise Belarus güvenlik kamerası görüntülerinin çıktıları vardı. Kayıt karanlıkta yapıldığından görüntü kalitesi düşüktü ama buna rağmen kendini kunduz diye tanıtan adam rahatlıkla görülebiliyordu. Boyu, yapısı, o geniş eğimli omuzları net seçiliyordu. Belli açılardan bakıldığında kalın boynu, çenesi ve kafa şekli belirgindi. Masa lambasının parıltısı Nathan'ın bilgisayarının yanındaki okuma gözlüğünün çiziklerini ortaya çıkartıyordu. Nathan ayağa kalkıp masanın kenarına çarptığında tavandaki yansıma titredi. Gri at kuyruğunu sırtından sarkıtmak için başını salladı. Pilgrim Bar'ın önündeki tanıklar Belarus'tan gelen güvenlik kamerası görüntülerindeki adama benzeyen bir saldırganın tarifini vermişti. İsveç polisi öldürülen barmenin evini aradığında kadınların uyuşturucu etkisi altında tecavüze uğradığı videoları bulmuştu. Adam Stockholm mahkemesinde 2 defa tecavüz suçlamasından aklanmıştı. Dansçı Anna Siyörlin onlara failin tarifine uyan bir adamla konuştuğunu anlatmıştı. Kunduz inci küpeler takıyor, kendini bir girişimci olarak görüyor, Bulgaristan'daki eski bir laboratuvar kompleksini satın almak istiyordu. Nedense özel güçler olduğuna inanıyordu. Şişkin bir egoya ve üstünlük duygusuna sahip görünüyordu ki bu da kendini, adalet sisteminin yetersiz kaldığına inandığı durumlarda suçluları toplumdan silmekle görevli bir süper kahraman olarak gören katil tanımına uyuyordu. 2 saat önce Saga sorgulama uzmanı psikolog Janet Fleming ile konuştuğunda kadın Anna'nın Warby'deki mutfak masasında oturuyordu. Kunduz'la konuşmasına girmek için henüz çok ergendi ama Janet, Anna'nın anılarını ince dokunmuş bir ağdan geçirmeye başladıklarını söylemişti. Nathan çantasını hazırlarken Veronica'ya mahkemelerin boşanma davalarını nasıl ele aldığını açıklamak için eve gitmesi gerektiğini söyledi. At kuyruğundan birkaç tutam gri saç kabanına takılmıştı. ''Evrakı imzalaman gerekiyor.'' dedi Saga. ''Acelem yok.'' Saga da eve gitmeye karar vermişti. 10 kilometre koşmayı ve sonra Randy'yi aramayı düşünüyordu. Babasıyla da konuşmalıydı ama canı istemiyordu. Son konuştuklarında babası ondan internet randevusunda nasıl davranması gerektiğine dair tavsiye istemişti. Saga arkadaşlık uygulamalarını daha önce denemiş gibi. Babasının her şey yolundaymış, rahat ve olgun bir ilişkileri varmış gibi davranması konuşma esnasında Saga'nın sabrını zorlamıştı. Saga Kunduz'un yüzünün en net göründüğü fotoğrafa gitti. Blue Tech'in yağı çıktının köşelerini lekelemişti. Kamera onu alev şeklinde bir dış mekan lambasını tekmeleyip kırmadan saniyeler önce yakalamıştı. Lambanın parıltısı geriye doğru çevirdiği yüzünü aşağıdan aydınlatıyordu. Düşük çözünürlüğe rağmen yuvarlak yanakları alnı ve inci küpeye benzeyen şeyin ışıltısı görülebiliyordu. ''Artık Kunduz'un oturup sohbet edebildiğini biliyoruz.'' dedi. Hatta kışkırtıldığında kızmamayı da başarıyordu. Ama aynı zamanda öfkelendiğini de gördük. ''Başka ne biliyoruz?'' diye sordu Nathan alçak sesle. Saga onun yorgun bakışlarına karşılık verdi. Kendine Kunduz diyor, 50'li yaşlarında, yapılı bir adam. Saçları tıraşlı, ölen kız kardeşinin inci küpelerini takıyor dedi Saga. 6. hissinin kuvvetli olduğunu ve Avrupa'yı arındırdığını iddia ediyor dedi Nathan. İsveççeyi aksansız konuşuyor, muhtemelen sabit bir adresi yok. Bir kulüp açacağını ve Bulgaristan'daki eski bir laboratuvarı satın alacağını söylüyor. Girişimci olduğunu söylüyor ama bu da sadece lafta olabilir. Satılık eski bir laboratuvar bulamadım. O da yine suskunluğa büründü. Bina şimdi tamamen sessizdi. Pazar akşam bu saatte ulusal operasyonel biriminin merkezinde pek kimse olmazdı. Nathan'ın ofisinin pencereleri kirlenmişti. Telekomünikasyon direğiyle eski polis merkezinin kulesi karanlık gökyüzünde göze çarpıyordu. Pencerelerden birinin ortasında bir alın izi çıkmıştı. Küçük, soluk, kahverengi yapraklar pencere kenarında bir saksı bitkisinin etrafına saçılmıştı. Nathan bir peçeteyi katlayıp çöp kutusuna atarken, ''Janet ne zamandır dansçıyla konuşuyor?'' diye sordu. ''Görüşmelerini bölmek istemiyorum. Janet işi bitirince arar zaten.'' Odadan çıkıp koridoru geçtiler. Fincanları da mutfağa bırakıp arkalarından ışıkları söndürdüler. Asansöre giderken Yuna Linna'nın boş odasının önünden geçtiler. Nathan Yuna'ya toplumu arındırmaya çalışan Yurek olmadığını anlatmanın bir yolunu bulmalıyız dedi. 17. ayrımın sonu. Sayfa 189.